Ayrım 17.
Sayfa 247. O akşam hücrelerin bulunduğu kısımda keyifler yerindeydi. Aralarından hiç değilse birinin bir şeyden paçayı kurtarmış olması, en ufak başarıların bile zafer sevinci uyandırdığı böyle bir yerde olağanüstü, sarhoş edici bir duyguydu. Kutlamalar sırasında sesler bir an için kesilip de o anlaşılmaz suskunluk anlarından biri ortaya çıktığında Jude'un hücre komşusu alışılmadık bir ses duyduğunu sandı. Bu sesi ilk olarak duyduğunda alnını kırıştırarak hücre kapısına gitti. Bir sonraki sessizlikte aynı sesi yeniden duydu. Bu zar zor duyulabilen bir sesti ve o anda tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Bu bir ağlama sesiydi. 32. Çok şanslısın. Gerçekten şansın yaver gitti. Yoksa ömrünün geri kalanını Kodes'te geçirebilirdin dedi Fed, Jude'a. Dışarıda avluda duvarın gölgesine sığınmış, sırtlarını duvara yaslamış oturuyorlardı. Aslında gölgenin pek bir koruma sağladığı söylenemezdi. Aynen fırın gibi sıcağı emen, asfalt ve kiremit taşlarının etkisiyle hissedilen sıcaklık yine de 30 derecenin üstündeydi. Hücrede geçirdiği 2 ay çok uzun gelmişti ona. Belki de yaşamının en uzun geçen 2 ayıydı bu. Dışarı çıktığında diğer tutukluların da ondaki bu değişimin farkında olduklarını gördü. En azından 7 kilo vermişti. Hapishane giysisi askıya takılmış bir elbise gibi bedeninden sarkıyordu. Yürürken yaşlı bir adam ya da hastalıklı biri gibi ayaklarını sürüyordu. Yeni bir kavganın söz konusu olup olmadığını ise sormadı bile. Birinin konuyu açmasını bekliyordu ama kimse değinmedi bile. Aslında pek kimsenin onunla konuştuğu da yoktu. Genellikle ona söylenecekleri söylemesi için hepsi yolluyorlardı. Durumunun çok tehlikeli olduğunu, kıl payı kurtulduğunu duydum, dedi Fett. Eğer şansın yaver gitmeseydi, burası için sürekli bir abonman kartı almış olacaktın ki, bunun yanında 5 yıl parkta dolaşmak gibi bir şey, anlıyorsun değil mi? Jude başıyla onayladı. Bir şey daha, artık kimse seninle muhatap olmak istemiyor. Hepsi bu kadar bak, dedi Fett. Atlattın. Jude gözlerini kapadı. Evet, biliyorum. Fitz onu şaşırtacak şekilde ekledi. Tanrı'ya şükür her şey böyle gelişti. Sana bunu söylemek için beni seçtiler. Bunu nasıl karşılayacağını bilemediğinden korkudan neredeyse donuma dolduruyordum. Jude yeniden gözlerini açtı. Arkadaşının zayıf yüzünde rahatladığını belirten mutluluk dolu bir gülümseme belirmişti. Ne yapacağımı düşünüyordun ki diye sordu Jude. Ne olabilir ki dedi Fitz. Ağzımın üstüne bir tane indireceğini. Sanırım buna hakkım var. Jude bunları söylerken sesinden ne denli yorgun, ne denli bitkin olduğu anlaşılıyordu. Bunu böyle, neyse bırak bunları. Jude gelmesi olası bir özde gerek olmadığını yaptığı el hareketiyle belirtti. Sanırım haklısın. Binanın gölgesinde oturuyorlardı. Ter inceden inceye alınlarından aşağı süzülüp kaşlarına doluyordu. Güneş yükseldikçe gölgeler de kısaldı. Önce ayak parmakları, sonra ayakları güneşte kaldı. Güneş dizlerine de ulaştığında Jude, hücredeyken gün olup da oradan kurtulabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bu da ne demek diye sordu Fed. Neredeyse yaşamıma son verecektim. Halıtı sağlam şekilde bağlayabilecek bir yer bulmak için hücrenin tamamını araştırdım. Lanet olsun, Benito'nun kuyruğu titreteceğini düşündüğün sıralarda mıydı bu? Hayır, onun kurtulduğunu öğrendikten sonraydı. Sonra mı? Ama bunun hiçbir anlamı yok. Önceleri aklım hep onun kurtulup kurtulmayacağındaydı. Ama kurtulduğunu öğrendikten sonra tüm diğer pislikleri de çekmek zorunda kalacak olmak. Burada bu bölge otelinde bir ömür geçirmek zorunda olma düşüncesinin kişiyi yaşamdan son vermeyi yeğleyecek duruma getirmesini anlıyorum. Ama yaşamak için nedenlerin olduğunu öğrendikten sonra bile kendini asmak isteyeceğin kadar kötü olan neydi? Bunu anlamıyorum. Ben dedi Jude, ben. Kendim. Fitz yanıt vermedi. Sanki çok kötü bir rüyadan uyanmıştım ve her şey gerçekte de aynen rüyada olduğu gibiydi. En korkunç kabusum gerçek olmuştu. Peki bu neydi? Benim de babam gibi olacağım gerçeği. Hiçbir zaman öyle olmayacağıma inandırmıştım kendimi. Ne olursa olsun yapmaya hazırdım. Yeter ki onun gibi olmayayım. Baban bu kadar kötü olan ne yaptı ki? Uyuşturucu bağımlısı mıydı? Birini mi öldürdü? Hayır dedi Jude, öyle bir şey değil. Peki öyleyse ne yaptı? Beni dövdü. Daha önce de annemi dövmüştü. Ne olacak ki? Sen karını ve çocuklarını dövmezsin, olur biter. Burada vurdukların kadın ya da çocuk değildi ki. Yalnızca birkaç haddini bilmez serseri hadlerini bildirdin. Hepsi o. Emin ol, ellerine fırsat geçse onlar da sana aynını yaparlardı. Bunda onun gibi olmaktan çekinecek bir şey göremiyorum. Sana bunu nasıl açıklayacağımı bilemiyorum ama bu aynı şey değil. Bilemiyorum ama böyle işte. Bir dene. Oldu. Jude isteksizce ona katıldı. Ama gülmeyeceksin. Namus sözü dedi Fez. Bütün kalbimle söz veriyorum. Söylersem ölümü gör. İyi o zaman. Tamamen babam gibi bir insan olduğunu biliyorum. Çünkü onu anlıyorum. Önceleri onun annemi ve beni niçin dövdüğünü anlayamadığını düşünürdüm. Ama şimdi onu bu hale getirenin ne olduğunu anlıyorum. Yalnızca anlamakla da kalmıyor. Bunu hissedebiliyorum da. Biliyorum bunu. Babam olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu duyguyu seziniyorum. Bu nasıl bir duygu? Tanrım. Jude'un kahkahası gülmekten çok hıçkırığı andırıyordu. Bu insanın içinde tüm dünyaya yetecek kadar öfke biriktirmiş olması gibi bir duygu ve bu insanı bitiriyor. Zamanla bunu taşıyamaz hale geliyorsun ve bu öfkenin birazı bile dışa vuracak olursa muhakkak birinin canını yakıyorsun. Babam tüm yaşamını içi öfkeyle dolu olarak geçirme zorunda kaldı. Onun gibi yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim. Ama bunu denemedin değil mi? Diye sordu Fed. Eğer denemiş olsan ve bu fark edilse şimdi başka bir yerde olurdun. Seni de diğer manyakların arasına atar, kediye döndürürlerdi. Hayır, bunu yapmadım. Biliyor musun neden? Şimdi bana bir dedin dar olduğunu söyleme. Hayır, Jude gülümsedi. Hayır, hayır, öyle değil. Yalnızca düşündüm. İşte bu çok tehlikeli. Tüm yaşamım boyunca yalnızca iki şey dilediğimi düşündüm. Bunlardan biri babamdan olanaklar el verdiğince farklı olmaktı. Bunu nedenle başarabildiğimi zaten biliyorsun. Peki ya diğeri? Anneme değerli bir insan olabileceğini kanıtlamak. Benimle gurur duymasını istiyordum. Kahretsin. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun ki? Jude son iki ayın büyük kısmını bu soruya yanıt arayarak geçirmişti. Artık Fetse kararının ne olduğunu belirtebilirdi. Avukat olacağım. Saçma. Bunu soran sendin. Eski bir uyuşturucu satıcısı olarak avukat olmak kolay olamaz, öyle değil mi? Hiç kuşkusuz bunu kısıtlayan bir yasa vardır. İyice araştırdım. Anladığım kadarıyla hukuk okumanın önünde yasal bir engel yok. Herkes okuyabilir. Ayrıca eski mahkumlara avukat olmayı yasaklayan bir yasa da yok. Şeytan kulağına kurşun, avukat olmayı başaran bir polis katili bile olmuş. Bunun için yalnızca yetkili bir heyet önünde karakter ve bu mesleğe uygunluk konusunda sınava girmen ve bu heyetin uygun olduğuna dair rapor vermesi gerekiyor. Tabii bunun için tamamen değiştiğinden emin olmaları gerekiyor. Doğru dürüst, saygın bir vatandaş olduğuna inanmaları gerekiyor. Öyle mi? Sanırım bu pek sorun olmaz. Bu arada senin kodeste olduğunu unutuyoruz. Neyse, bunu da bir kenara bırakalım. Diploman var mı? Hayır diye belirtti Jude. Ama dışarıdan lise bitirme sınavlarına gireceğim. Ama hukuk eğitimi için kolej diplomasına gereksinimin olacak. Biliyorum. Bu çılgınlık. Bunu yapmak yıllarca sürer. Önümde yeterli yıl var diye belirtti Jude. İçeride kalacağın süreden de daha uzun sürebilir bu, dedi Fed. Kodeste avukat olunabileceğini aklım almıyor. Bu zor olmalı. Hukuk eğitimini daha sonra tamamlayacağım. Bunu başaracağım Fed. İyi o zaman başar. Ama bir şey daha sormak isterim. Evet. Diyelim ki süper başarılı bir avukat olmayı başardın. Kodeste kıçını kurtarmana yardımcı olan eski dostlarına ne kadar hesap çıkarırsın? Jude gülümsedi. İki katı. En az iki katı. 33. Jude zaten bunun kolay olacağını beklemiyordu. Zaten yaşamında hiçbir şey kolay olmamıştı ki. Ama bu kadar zor olacağını da beklemiyordu doğrusu. Doğru dürüst okumayı bile öğrenmeden liseden mezun olan öğrenciler olduğunu derek kendi beklentisinin onlarda olmayan bir şey olduğunun farkına varıyordu. Nasıl olup da bu sınıfa kadar gelip bu denli az şey öğrenebilmişti? Eğer tek amacı dışarıdan lise bitirme olsa Jude bunu kolayca başarabilecekti. Ama aklına kolejde takmıştı ve bundan sonra hukuk eğitimine devam edebilmesi için notlarının olağanüstü olması gerektiğini de biliyordu. Yalnızca sınıf geçmek için öğrenmekle gerçekten anlayıp kavramak için öğrenmek arasında bir şeyi planlamak ve gerçekleştirmek arasındaki kadar büyük bir uçurum olduğunu öğrenmişti. Tutuklandığında lise birinci yani dokuzuncu sınıftaydı ama öğrendikçe birçok derste yedinci sınıfa kadar inmesi gerektiğini anlıyordu. her gün kendini bir önceki günden daha aptal hissetmesinin nedeni yalnızca fazla çalışması ya da öyle hissetmesi değildi. Bu öfkeydi ve artık bunu istemediğine karar vermiş olmasına rağmen bir türlü kaybolmuyordu. Her tuvalete gitmek için izin istemesi gerektiğinde, her kendisi tarafından kapatıldığından bu yana kolaylaşmadığını saptadığı ders kitabının sayfalarını açtığında, her defasında bir tutuklu salıverildiğinde ya da yeni bir tutuklu geldiğinde, akşam hücre kapısının kilidi her kapandığında, her Harry'i düşündüğünde öfkesi yeniden kendini hissettiriyordu. Kavga etme gereksinimi de öyle kolayca kendiliğinden kaybolmadı. Hapisteki kavgalar ruhunda sanki bir pencere açmış ve aslında bir spor olan bu tutkusu bağımlılığa dönüşmüştü. Ve her bağımlılıkta olduğu gibi bunun etkisini ancak bırakmaya karar verince anladı. Hatta Benito'nun yarattığı korku bile bu isteğinin tamamen kaybolmasına yetmemişti. Bu gereksiniminin aynen bir alkolün içme tutkusu gibi kalıcı olduğunu fark etti. En ufak bir şey bile bu konuda tetikleyici olabiliyordu. Yanlış bir söz, imalı bir bakış, birinin kalabalık koridorda yanlışlıkla ona çarpması. Jude daima başı önde, yumrukları sıkılı bir halde cebinde dolaşıyor, bu biriken enerjiyi boşaltmak için bir çözüm arıyordu. Halter kaldırmayı denedi ama bu durumunu daha da güçleştirdi. Egzersizden döndüğünde parmakları karıncalanıyor ve gerçek anlamda kavga gereksinimi duyuyordu. Halter kaldırmaya son verdi ama bunun yerine başka bir şey bulması gerektiğinden emindi. Sonra koşmayı keşfetti. Bacaklarının iyice yorulmasından zevk duyuyor, ciğerlerinin patlarcasına havayla dolmasını verdiği acıyı seviyordu. Bunu hissetmek ve koşmaya devam etmek hoşuna gidiyordu. Bu ona gerçek bir kavgada tek koruyabileceği şeyin inat olduğunu bile bile canını dişine takarak dövüşmeyi anımsatıyordu. İlk yılında Jude onu ders çalışmaya itenin inattan başka bir şey olmadığını düşünüyordu. Hafta sonlarında hapishanede ders veren gönüllü öğretmenlerden destek alıyor, hafta arasında ise tek başına çalışıyordu ki bu oldukça zordu. Meg olmasa belki de bunu başaramazdı. Meg diğer bulaşıkçıydı. Jude o kadar çok hücreye ya da revire gitmişti ki ancak birkaç gün bulaşık işinde yardımcı olabilmişti. Ancak hücreden döndüğünde kendini yeniden eski görevinde buldu. Meg sanki hiçbir şey değişmemişçesine sırt çantasından kalın bir kitap çıkararak bir köşeye çekildi. O sıralarda Jude, Benito konusundan yeni kurtulmuştu ve yeni bir çatışmaya girmek istemediği için durumu itirazsız kabullendi. Buna 3 gün dayandıktan sonra Fetse, bulaşıkçı diğer mahkum hakkında bir bilgisi olup olmadığını sordu. Zavallı sersemin teki dedi Fetz. Birkaç hafta dinlenmeyi ona fazla görmemelisin. Hikayesi ne? Tanrı bilir ya, bildim bileli bulaşık yıkama işinde. Yıllardır. Hiç değilse bulaşık makinelerini doldurup boşaltma işine geçirilemez miydi? Aslına bakarsan onun mutfakta tutulması bile cinayet. Biyoloji ya da benzer bir bilim dalında doktorası var. Hiç doktorası olan birine benzemiyor değil mi? Aynen kamyon gibi heybetli. Acaba adı da ağır mek kamyonlarına dayanarak mı takıldı? Bilmiyorum, olabilir de. Belki de gerçek adı budur. Her neyse, gardiyan onun hikayesinden öylesine kıl kapmış ki, onun diğer tutuklulardan iyi olmadığını, farklı bir davranış bekleyemeyeceğini söyledi. Burada beyninin ve akademik derecelerinin sökmeyeceğini, tüm tutukluk süresini tencerelere ovarak geçirebileceğini belirtti herkesin içinde. Kaç yıla mahkum ki? Fetz yüzünü ekşitti. Müebbede, üstelik senin hücre hapsinde olduğun sürece de yanında yardımcı olarak kimseyi vermediler. Jude ondan sonraki haftanın tamamında da bulaşıkları tek başına halledip Beck'e kitabını okuma fırsatı tanıdı. Jude'un kalın ciltli kitabın adına olsun bir göz atma çabaları hep boşa çıkıyor, Beck kitabını daima önünde açık tutuyordu. Sonuçta cesaretini toparlayan Jude seslendi. Hey, nasıl olsa tüm gün boyunca bulaşıkları ben yıkıyorum. Sen de hiç değilse biraz konuşsan da bu tek düzeliğin sıkıntısı dağılsa. Okuyorum dedi Meg başını kaldırmadan. Buna bir diyeceğim yok. Niçin birkaç sayfayı olsun yüksek sesle okumuyorsun? Nasıl olsa hoşlanmazsın. Bir dene bakalım. Meg'in bu öneriyi kabullenmesi Jude'u şaşırtmıştı. Aslında Meg haklıydı. Okudukları Jude'un hoşuna gitmedi ya da belki bunun nedeni hiçbir şey anlamamış olmasıydı. Meg birkaç hafta sonra ara verip evet nasıl diye sorduğunda hiç olmazsa burada yalnız ve boş durmaktan iyi diye verdi. Belki okumayı sürdürdü. Job giderek daha iyi anlıyor, izliyordu. Gün sonuna kadar o da kendini öyküye kaptırmıştı bile. Ve kitabı kapadığında Job merakla sordu. Hiç de kötü değil, bu kitabın adı neydi? Moby Dick. Boğaz Job'a bir şekilde tanıdık geliyordu. Bunu daha önce duymuştum dedi. Mac gülümsedi. Job aptalca bir şey söylediğinin bilincindeydi. Senin biyolog ya da öyle bir şey olduğunu sanıyordum diye ekledi telaşla. Fen bilimleri benim asıl dalımdı. Bunun dersini de verdim ama kolejde ek ders olarak İngilizce dersine de girdim. Ben de kolej bitirmek istiyorum dedi Job heyecanla. İngilizceyi ana dalın olarak almayı düşünür müsün? Belki bunu henüz bilmiyorum. Mac ertesi gün kitabı açtığında sordu. Okumaya devam etmeni ister misin? Evet tabii, memnuniyetle. Mutfaktaki diğer tutuklular onların bulunduğu eviyeye okuma kulübü adını taktılar. Jude'un kendi düşüncesini söylemeye cesaret edebilmesi için birkaç ay ve yaklaşık 20 kitap okumaları gerekti. Ama yılın sonunda da Mac, Jude'un özel öğretmeni olup çıktı. Jude dışarıdan lise bitirme sınavlarını büyük bir gayretle bir yıldan kısa bir sürede vermeyi başardı. Gönüllü hafta sonu öğretmenlerinden biri onun için hapishane yönetiminde rahat bir iş ayarlamayı önerdi ama o yalnızca Mac'in yanında kalmak için bunu reddetti. Kolej mezuniyeti için mektupla verilen bir eğitim programına kaydoldu ve Mac'e İngilizceyi ana dal olarak seçtiğini söyledi. Yarım yıl kadar sonra ona bürodaki iş yeniden önerildi ama bu defa Jude bunu geri çevirmeye fırsat bulamadan Mac'in de bundan haberi oldu. Kahretsin, bu işi kabul etmelisin. Biz akşamları çalışmayı sürdürebiliriz dedi Mac. Buradan çıktığında mutfak tek iş deneyimin olmamalı. En iyi notlara sahip üstün bir öğrenci olabilirsin. Ama deneyim de gerekli. Hem de tencere olmaktan farklı bir deneyim. Böylece Jude hapishane yönetimindeki görevine başladı ama Mac'e defalarca bulaşık yıkamanın evrakları dosyalamak ve yazı makinesinde yazı yazmayı öğrenmekten binlerce kez daha çok hoşuna gittiğini de söyledi. Hapishanede zor bulunan bir şey olan zaman Jude için hiç sorun değildi. Her fırsatta öğrenmek için yararlanıyor, zaman zaman gerçekten boş kaldığında ise Fats ve Old Man River ile kağıt oynuyordu. Ancak hala kötü geçirdiği geceler oluyordu ve bunlar Harry'i düşündüğü gecelerdi. Jude'un hapishanedeki 4. yılının kışında Old Man River üşüterek hastalandı. Yatıp dinleneceğine tam Old Man River'a yakışan bir inatçılıkla hastalığı ayakta geçirmeye çalıştı ve sonuçta zatürre oldu. River'e yatırıldı ve yanına yeni bir koğuş arkadaşı verildiği anda Jude, River'ın artık bir daha dönmeyeceğini anladı. River da biliyordu bunu. Ona az sayıdaki tek kişilik koğuşlardan birini vermişlerdi ve bu da bunun kesin bir belirtisiydi. Jude'a da bu konuda yakındı. Bu bok herifler insanı önce yıllarca bir başkasıyla paylaşmak zorunda kaldığı küçük bir hücreye tıkıyorlar, 50 yıl boyunca bir an bile yalnız kalma fırsatı vermiyorlar, hatta tuvaletini yaparken bile sonra da tam buna alıştığın zaman seni ölümü beklemen için tek kişilik bir odaya tıkıyorlar. Sorarım sana, bunun bir anlamı var mı? Hayır dedi Jude. Bana ölmeyeceğimi söylemeyecek misin? Bu eski toprakta daha çok hayat olduğunu. Hayır dedi Jude. Kahrolası duygusuz serseri, dedi River hoşnutlukla. Şimdiye dek bana hiç yalan söylemedin, hiç saçmalamadın. Bunu itiraf etmeliyim. Sen bunun dışında birlikte kaldığım leş gibi kokmayan tek hücre arkadaşımdın. Tamam River, benden ne istiyorsun diye sordu Jude. Geçen yıllar Jude'a, River'ın karşısındakine ancak isteyeceği özel bir şey olduğu zaman böyle kuşku uyandırıcı iltifatlarda bulunduğunu göstermişti. Hiç, dedi yaşlı adam soluk almakta zorlanarak. Senden bir şey istediğimi de nereden çıkardın? Jude bekliyordu. Bir şey istememi de çok mu görüyorsun? Ölmek üzere olan birinin son bir isteği olamaz mı? Asla, tabii ki olur, elbette. Konu neydi? Günah çıkarmamı dinlemeni istiyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapmakla zaman kaybedebilecek birine benziyor muyum? İyi o zaman, haydi başlayalım, dedi Jude. River komodinin üzerinde duran paketten bir sigara aldı, yaktı ve derin bir nefes çekti. Dumanı dışarı üflerken konuşmaya başladı. Buraya niçin düştüğümün öyküsünü sana hiç anlatmadım değil mi? Silahlı banka soygunu değil mi? Silahlı banka soygunu. Yaşlı adam hafifçe güldü. Bu kulağa bayağı ciddi bir olaymış gibi geliyor. Silahlı soygun. Elimde eski berbat bir marka tabancayla oradaki bir markete girmiştim. Tabancayı büyük babamın komodininden yürütmüştüm. en azından 30 yıllık eski bir şeydi. Eğer başarabilirsem bu soygunun toplam ganimeti ne kadar olacaktı biliyor musun? Tamı tamamına 24 dolar ve 33 sent. Kahkahalarla güldü. Büyük ağzını açtığında azı dişlerindeki dolgular bile görünüyordu. Silahlı soygun. Oh evet, oh evet. Üstelik de bütün bunların nedeni o hafta sonu kız arkadaşımı gezmeye götürmek istememdi. Ona güzel bir gece geçirtmek istiyordum ve bunun için de paraya gereksinimim vardı. Yeterince vakit bulmanın tek yolu buydu. Doğruyu söylemek gerekirse daha önce de aynı şeyi birkaç kez sorun olmadan başarmıştım. İnsanlar yaygara koparmadan parayı veriyorlardı. Akıllıydım. Açıkta çok fazla malı olmayan dükkanları seçiyordum. Kim bana verdiği birkaç dolar için ortalığı telaşa verir ki diye düşünüyordum. Bu görüşümde haklıydım da. Genellikle yalnızca nakit para alıyordum ve kimsenin de burnu bile kanamıyordu. Ama sonra karşıma o herif çıktı, o iğrenç herif. Rayvan'ın sesi öfke doluydu. Biliyor musun ki belki de asıl suç bendeydi. Bunu bilmeliydim. O yabancıydı, Arap filan olmalı. Siyah kardeşlerimizden biri olsa böylesine eli sıkı olmazdı. Beyaz olsa bunu daha da ustalıkla çözümlerdi. Ama bu herif, bu kahrolası herif bana bir kuruş bile vermeyeceğini söyledi. Kızgınlıktan bir an için kendimi kaybedip tabancamı dört bir yana sallamaya başladım. Nihayet hizaya gelip kasayı açtı. Para çıkaracağını sandım. Ama ne oldu biliyor musun? Onu birden elinde silahla gördüm. Bundan sonrası tamamen refleksti. Tetiğe bastım ve lanet mermi isabet etti. İnanmayacaksın ama tam iki kaşının ortasından vurdum onu. Tam o sırada arkamızdan koşarak yaklaşan bir kadın avaz avaz bağırmaya başladı. Ateş ettim, yere yığıldı ve ben de kasaya doğru eğildim. Öylesine şaşkındım ki kasayı tamamen boşalttım. Bu ilk yanlışımdı. Normalde yalnızca kağıt paraları alır, bozuklukları bırakırdım. Ama bu kez onlara bir kuruş bile bırakmak istemiyordum. Zaten tamamı 18 dolar kağıt para, 6 dolar madeni para ve 33 sentti. Tam dışarı çıktığım sırada genç bir çift parkta gezinircesine dükkanına girdi. Sanırım gecenin ikisiydi. Ama bu ikisi öğleden sonra gezintisine çıkmışçasına bir hava içinde girdiler dükkana. Eğer onlar olmasa belki de kaçıp kurtulmayı başaracaktım. Dışarı çıkarken onlara da ateş ettim ve bu da benim ikinci yanlışım oldu. Beni tanımalarından çekiniyordum. Ama onlara ateş etmekle zaman kaybedince iki blok ötede polisin eline geçtim. O sıralar aptal bir delikanlıydım. Heyecandan silahı atmayı bile akıl edememiştim. Aslında belki bunu yapmam da bir şey fark ettirmeyecekti. Tüm giysilerime, ayakkabılarıma kan bulaşmıştı. Ayrıca kasanın her tarafı da parmak izlerimle doluydu. Bu benim açımdan belki de gerçek anlamda yaşadığım son gündü.